Ayrım 31, Kin, Robert Ludlum. Sayfa 362. Adrian güçlükle nefes almaya çalışarak kısık bir sesle "Seni yaşatmaya hakkım yok" diye karşılık verdi. "Ne yaptığını biliyor musun sen? Öldürdüğün adamlara ne demeli?" Binbaşı olanca sesiyle bağırdı. "Öldürmek bir silah sayılır. Öldürmek insanın amacına ulaşmasını sağlar." "Bu silahın kullanılması konusunda kim karar veriyor, sen mi?"
"Evet, ben ve benim gibi adamlar. Bizim kim olduğumuzu, neler yapabileceğimizi biliyorsun.
Senin gibiler hiçbir zaman. Tanrı aşkına bana yardım et."
"Siz kuralları koyuyorsunuz. Herkes de bunları izleyecek."
"Evet, biz bunları yapmaya razıyız ama bazıları razı değiller. Onlar kendileri için yasalar yapılmasını istiyorlar. Bunu inkar edemezsin."
Adrian sakin bir sesle "İnkar ediyorum" dedi.
"O halde yalan söylüyorsun ya da aptalsın. Oh tanrım."
Andrew'un sesi şiddetli bir öksürük yüzünden kesildi. Elini karnına bastırarak, yine bacağına ve sonra topraklara dikilen gözlerini güçlükle oradan ayırarak bu kez de Adrian'a baktı.
"Burada, işte burada."
Binbaşı sürünerek mezara doğru ilerledi. Adrian da ağır ağır ayağa kalkarak bu korkunç görünümü seyretti. Bu durum onu büyülemiş gibiydi. Duyduğu hafif acıma duygusu elindeki silahı ateşlemesini ve ölüme yaklaşmış olan adamın hayatını sona erdirmesini söylüyordu. Selanik'ten gelen kasa toprağın içindeydi. İnce tahtalar çürüdüğü için dağılmıştı ve alttaki demir gözüküyordu. Toprakta paralanmış mukavvalar da vardı. Bunların üstündeki işaretleri etraflarına diken sarılmış haçlara benzetti. Kasayı bulmuşlardı.
"Anlıyor musun?" Askerin sesi güçlükle duyulabiliyordu. "İşte orada. Cevap, cevap."
"Ne cevabı?"
"Her şeyin cevabı."
Kardeşinin gözlerinin kasları birkaç saniye kontrolünü kaybetti. Gözler yuvalarından fırıl fırıl döndüler. Hatta göz bebekleri de bir an kayboldu. Andrew sağ elini mezara uzatmıştı. Yaramaz bir çocuk gibi konuşuyordu.
"Bu kasayı elime geçirdim artık. Sen karışamazsın. Bundan böyle karışamazsın. Yalnız bana yardım edebilirsin artık. Bana yardım etmene izin vereceğim. Hatırlıyor musun? Bana yardım etmene izin verirdim. Daima bana yardım etmene izin verdiğimi hatırlayacaksın."
Sesi iyice tizleşmişti. Adrian bu çocukça saçmalamaları anlamaya çalışıyordu. Hipnotize olmuş gibiydi.
"Daima kararları sen verirdin Andy," diye mırıldandı. "Yani sana yardım etmem için karar verirdin." "Kararlar hep bana aitti tabii. Benim kararım olması gerekirdi. Victor'la benim."
Adrian birden annesinin sözlerini hatırladı. Andrew daima gücün sonuçlarını gördü. Bunun ne kadar karışık bir şey olduğunu, güçlülerin aynı zamanda merhamet göstermesini bildiklerini asla anlayamadı. Birden avukatlık yanı ağır bastı.
"O kasayı ne yapacağız? Yani kasayı elimize geçirdik. Bununla ne yapmalıyız?"
Andrew mezarın kenarındaki yerinden çıkmış kayaları yumruklayarak
"Bundan yararlanacağız," diye haykırdı. "Onu kullanacağız, kullanacağız. Böylece her şeyi yoluna sokacağız. Onlara her şeyi mahvedeceğimizi söyleyeceğiz."
"Ya bunu yapamazsak? Belki de kasadakilerin önemi yoktur. Belki de içinde bir şey bulamayacağız."
"Öyle de olsa kasada belgelerin bulunduğunu söyleyeceğiz. Sen bunu nasıl yapacağını bilemezsin. Onlara istediğimiz şeyleri söyleyeceğiz. O zaman yerlerde sürünecekler, inleyecekler."
"Öyle yapmalarını istiyor musun? Yani yerlerde sürünüp inlemelerini?"
"Evet, onlar çok zayıf."
"Ama sen değilsin."
"Hayır, zayıf değilim. Bunu kanıtladım, defalarca hem de."
Binbaşı öne doğru uzandı.
"Benim görmediğim şeyleri fark ettiğini sanıyordun. Yanılıyorsun. Onları ben de görüyorum. Fakat böyle şeyler durumu etkilemiyor. Bu tür şeylerin hiç önemi yok. Senin pek önemli saydığın şeyler aslında değersiz."
Andrew kelimeleri tek tek söylerken bir çocuk gibi kafa tutuyordu.
"Nedir o Andy? Benim önemli sandığım nedir?"
"İnsanlar, onların ne düşündükleri. Onların önemi yok. Onlar beş para etmezler. Victor da bunu biliyor zaten."
Andrew hafif sesle onun sözünü kesti.
"Yanılıyorsun. Hem de çok yanılıyorsun. Babam öldü Andy. 2 gün önce öldü."
Andrew'un gözleri birden eski haline döner gibi oldu. Bu gözlerde büyük bir sevinç vardı.
O halde şimdi her şey benim, istediğimi yapacağım.
Öksürmeye başlayınca gözleri yine yuvalarında döndü.
Onların anlamalarını sağlayacağım. Onlar önemli değiller. Hiçbir zaman da değillerdi.
Sadece sen.
Evet, ben duraksamıyorum. Ama sen duraksıyorsun. Sen karar veremiyorsun.
Sen kararlı bir insansın Andy.
Evet, kararlıyım. Bu önemli.
Hem insanların da değeri yok. Onun için insanlara güvenilmez tabii.
Sen ne demeye çalışıyorsun?
Andrew'un göğsü ıstırapla şişti, boynu geriye büküldü ve dudaklarından köpükle karışık kanlar aktı.
Adrian, senin korkak olduğunu söylüyorum diye haykırdı. Sen ömrün boyunca korktun. Birinin bunu anlayacağından da ödün kopuyordu. Üstündeki zırh çatlaktı. İşe yaramaz manyak.
Andrew'un boğazından hırıltılı korkunç bir feryat yükseldi. Kükremeyle inleme arası bir ses çıkarmıştı.
Bu yalan, sen ve Tanrı'nın belası sözlerin.
Birden bütün sözler kesildi. Gözleri kamaştıran alp güneşinin altında inanılmayacak bir şey olmak üzereydi. Adrian hareket etmezse öleceğini anladı. Andrew'un eli mezarın içindeydi. Birden elini dışarıya çekti, bir ipi sıkıca yakalamıştı. Güç bela yerden doğruldu, ipi şiddetle sallıyordu. İpin ucuna bağlı olan çengelli demir de sallanıyor, çengeller havayı yarıyordu. Adrian birden sola zıpladı ve elindeki kocaman tabancayı göz birliğinin çıldırmış katilinin üstüne sıktı. Andrew'un göğsü o anda patladı sanki. Sıkıca tuttuğu ip havada bir daire çizdi, çengelli demir yerinden çıkmış bir denge çarkı gibi kendi başının üstünde döndü.
Andrew düz kayalıkların üstünden fırladı birden. Aşağıya doğru inerken dehşet dolu çığlığı dağlarda yankılandı.
Sonra ip birden geriliverdi. Yerdeki ince kar tabakasının üstünde hafif hafif sallanıyordu gerginip. Mezardan kopan bir madenin sesi yansıdı. Adrian gözlerini sesin geldiği yere çevirdi. İp kasanın etrafındaki madeni çembere takılmıştı. Bu çember paralanmıştı. Kasa kolaylıkla açılabilirdi artık. Fakat Adrian kasaya yaklaşmadı. Topallaya topallaya düzlüğün kenarına yaklaşıp aşağıya baktı. Kardeşinin cesedi biraz aşağıda havada duruyordu. O kancalı demir boğazına girmiş, çengellerden biri Andrew'un boğazını delip açık ağzından dışarı çıkmıştı.
Adrian büyük sırt çantasına hava geçirmeyen çelik mahfazayı yerleştirdi. Üstüne kakılmış olan eski yazıları okuyamamıştı, okumasına da gerek yoktu. Diğer ikisinden daha kalın yassı mahfazada 1500 yıl önce Bizans din adamlarının toplamış oldukları belgeler vardı. Bu belgeler kutsal bir adamın Tanrı'ya eşit sayılmasını inkar etmekteydiler. Bu sorularla yeni bilginler ilgilenirlerdi artık. İkinci mahfaza kısa ve silindir biçimindeydi. Bunun içinde 30 yıl önce devlet adamlarını çok korkutan Arami belgesi duruyordu. O güçlü kimseler bu belgeyi elde etmenin İkinci Dünya Savaşı stratejilerinden daha önemli olduğunu düşünmüşlerdi. Fakat 20 santim boyunda, 25 santim yüksekliğindeki ince mahfaza önemliydi asıl. Bunda inanılmaz bir belge vardı. 2000 yıla yakın bir süre önce bir Roma hapishanesinden çıkarılan bu parşömene bir itiraf yazılmıştı. Üstü çukur çukur olmuş bu siyah, antika, mahfaza Selanik'ten gelen kasanın özü demekti.
İnkarların öyle önemi yoktu. Sadece parşömene yazılmış olan o itiraf insanların düşünülemeyecek kadar büyük azap çekmelerine yol açabilirdi. Ancak bu konuda karar vermek Adrian'a düşmezdi. Yoksa karar verebilir miydi? Plastik ilaç kaplarını ceplerine soktu. Bunların branda kesesini yere attı. Düzlüğün kenarına oturdu ve bacaklarını aşağıya sallandırıp yere atladı. Ağır çantayı sırtına takarak bayır aşağı ilerledi. Genç ölmüştü, kız yaşayacaktı. Adrian bir yolunu bulup o dağlardan aşağıya ineceklerine inanıyordu. Ağır ağır yürüdüler. Zermatt tren yoluna doğru giderlerken birkaç adım atıp duruyor ve tekrar ilerliyorlardı. Adrian yaralı bacaklarına fazla ağırlık vermemek için kızı sıkıca tutuyordu. Başını çevirerek dağ yoluna baktı. Yukarıda epey uzakta o beyaz kayanın yanında havada asılıydı Andrew. Kolaylıkla görülmüyordu ama nereye bakması gerektiğini bilen biri cesedi görebilirdi. Ceset oradaydı.
Andrew Selanik treninin istediği son kurban mıydı? O kasadaki belgeler bu kadar hayata değer miydi? Yıllar boyunca süren böylesine şiddete değer miydi?
Adrian bu soruları yanıtlayamıyordu. Sadece kutsal şeyler adına yapılan çılgınlıkların hak etmedikleri bir düzeye eriştiklerini biliyordu.
Kutsal savaşlar eskiden beri vardı. O da bu kutsal olmayan savaşa katıldığı için kardeşini öldürmek zorunda kalmıştı.
Sırtında korkunç bir ağırlık hissediyordu. O çelik mahfazaları çıkararak dağların arasındaki en derin uçurumlara atmayı arzuladı. Parçalanacak mahfazalardaki belgeler ilk rüzgarda yok olup giderlerdi. Alplerin korkunç rüzgarında kayıplara karışırlardı.
Fakat bunu yapamazdı. Ödenen bedel çok yüksekti. Kızın sol kolunu kendi boynuna dolayarak "Haydi gidelim" diye mırıldandı. Çocuğun korku dolu yüzüne bakarak gülümsedi. "Nasıl olsa oraya erişeceğiz."
7. Bölüm. Adrian karanlıklarda kalmış Central Park'a bakan pencerenin önünde duruyordu. Metropolitan Müzesi'nin küçük personel salonundaydı. Ahizeyi kulağına dayamış Washington'dan arayan Albay Tarkington'la konuşuyordu. Karşıda da New York Başpiskoposluğu'nun ileri gelen görevlilerinden Land oturuyordu. Gece yarısını geçmişti. Washington'daki subaya müzenin özel numarası verilmiş ve saat kaç olursa olsun Bay Fonty'nin telefonunu bekleyeceği söylenmişti. Albay göz birliği ile ilgili resmi belgelerin vakti gelince Pentagon tarafından açıklanacağını söyledi. Silahlı kuvvetlerdeki yolsuzluk iddiaları sonucu çıkacak bir skandaldan korunmak istiyordu bakanlık. Özellikle işe tanınmış bir adın karışmış olması kötüydü. Bu ulusal güvenliğin aleyhine olurdu.
Adrian, birinci devre dedi, örtbas.
Belki.
Adrian, buna razı olacak mısınız diye sordu.
Albay karşılık verdi. Söz konusu sizin aileniz ve sizin kardeşiniz.
Ben bu duruma dayanabilirim. Siz dayanamaz mısınız? Ya Washington?
Hattın öbür ucunda bir sessizlik oldu. Sonunda subay konuştu.
Ben istediğimi elde ettim ve belki Washington bu işe dayanamaz. Şimdilik böyle.
Bu ya şimdi yapılır ya hiçbir zaman.
Bana akıl öğretmeye kalkmayın. Kimse bir basın konferansı yapmanıza engel olmuyor.
Susma sırası Adrian'a gelmişti. Kısa süre sonra,
bunu yaparsam resmi belgeleri isteyebilir miyim dedi. Yoksa birden ortaya başka bir dosya çıkar ve...
Albay onun sözünü kesti.
Evet, kafası karışarak ülkede oradan oraya giden, hippilerin arasında yaşayan bir genç adamla ilgili bir dosya çıkabilir. Kendinin ordudan kaçtığı için hüküm giymiş 3 kişiyi San Francisco'da saklamış olduğu anlaşılabilir. Kendinizi kandırmayın Fontin, bu dosya benim masamda.
Böyle olacağını tahmin etmiştim. Bu işleri öğreniyorum artık. Siz her şeyi iyice inceleyen bir kişisiniz değil mi? Hangi kardeş deli acaba?
Albay... Hem bu bilgiler daha da gerilere kadar gidiyor diye devam etti. Ailenin nüfusu sayesinde savaştan kaçmışsınız. Kuşkulanılan türlü örgütlerde de üyeymişsiniz bir ara. Sonra Washington'da da acayip işlere kalkışmışsınız. Bunların arasında tuhaf koşullar altında öldürülen zenci bir avukatla olan ahbaplığınız da var. O zenci avukatın da suç sayılacak işlere girdiği sanılıyormuş. Daha böyle türlü bilgi var. Hem sadece sizinle ilgili de değil.
Ne?
Eski gerçekler ortaya çıkar diyor. Üstelik bunlar belgelerle kanıtlanabilecek gerçekler. Bizim yararlarımıza ters düşen hükümetlerle kurduğu ilişkiler sayesinde büyük servet yapan bir baba. Vaktiyle komünistlerle bile çalıştığı söylenen bir adam. Hem bu adamın ilk eşi yıllarca önce Monte Carlo'da pek esrarlı şekilde ölmüş. Bu tatsız bir mesele. Bu durumlar ortaya çıkınca türlü sorular sorulacaktır. Fontinler buna dayanabilirler mi?
Midemi bulandırıyorsunuz.
Kendi midemi de bulandırıyorum.
O halde neden?
Çünkü sizden benden ve özel tiksintilerimizden çok daha önemli olan bir kararın verilmesi gerekiyor.
Albayın sesi hiddetle yükselmişti ama sonra soğukkanlılığını elden bırakmayarak sakinleşti.
Buradaki oyuncuların çoğuna sinirleniyorum zaten. Sadece göz birliği konusunda konuşmanın zamanı gelmediğini biliyorum. Ya da bunu bildiğimi sanmaktayım.
Demek bu iş böyle sürüp gidiyor. Otel odasında konuştuğum adama hiç benzemiyorsunuz.
Benzemeyebilirim. Haklı olarak sinirlendiğinizi biliyorum. Bunun içinde bir gün benim durumuma düşmeyeceğinizi umarım.
Adrian karşıda oturan rahibe baktı. Land gözlerini gölgelerde kalmış, beyaz duvara dikmiş öyle duruyordu. Fakat onun gözlerinden pek çok şeyi okumak mümkündü. Evet, daima her şeyi gözlerden anlamak imkanı vardı. Ani bir umutsuzluk benliğini kapladı. Rahip çok güçlü bir adamdı ama o da korkuyordu şimdi. Albaya hiçbir zaman bu duruma düşmeyeceğimi umarım dedi.
Fontaine?
Evet.
Bir gün bir içki içelim.
Tabii içeriz. Adrian telefonu kapattı. Genç adam şimdi her şey bana mı kaldı diye düşündü. Gerçekleri söylemek için acaba uygun zaman bulunabilir mi? Neyse, kısa süre sonra bir cevap olacaktı. Albayın yardımıyla kasadaki belgeleri İtalya'dan çıkarmayı başarmıştı. Albay kendisine bu kadar olsun borçluydu. Şampoluk dağlarında bir kayanın önünde havada sallanan bir ceset bırakmıştı. Onun için bu bedel yeterli olmuştu. Kardeşe karşı kardeş, borç ödenmişti.
Barbara Pearson o belgelerin ne yapılması gerektiğini biliyordu. Genç kadın hemen Metropolitan Müzesi'nde eski yazı ve belgeler bölümünün şefi olan bir dostunu bulmuştu. Yaşlı bilgin ömrünü geçmişi incelemeye vermişti. Kendisi çok fazla eski belge gördüğü için bu konuda karara da varabilirdi. Barbara uçakla Boston'dan gelmişti. Bilginle birlikte laboratuvardaydı şimdi. Saat 5:30'dan beri oradaydılar. Yani aradan 7 saat geçmişti. Zenope mezhebinin kasayla yolladığı Bizans'tan kalan belgeleri inceliyorlardı. Bir tek belgenin önemi vardı. Bu da 2000 yıla yakın bir süre önce Roma hapishanesinden çıkartılan parşömendi. O parşömen her şeydi. Her şey. Bilgin de bunu anlamıştı zaten. Adrian pencereden uzaklaşarak rahibin yanına gitti. Babası ölümünden 2 hafta önce kasadaki belgelerin verilebileceği kimselerin bir listesini yapmıştı. Land'in adı da bu listedeydi. Adrian onu aradığı zaman rahip Victor Fontaine'e asla anlatmamış olduğu şeyleri açıklamıştı. Adrian rahibin karşısına oturarak ''Bana Anaxas'tan söz edin'' dedi. Din adamı şaşırarak ona döndü. Fontaine onun isme değil, böyle birden söze girmesine şaştığını anladı. Koyu renk kaşlarının altındaki delici bakışlı iri gözleri bir an hareketsiz kaldı. Sonra nerede olduğunu anlamış gibi gözlerini kırpıştırdı.
Theodor Dakakos mu? Size ne anlatabilirim? Kendisiyle Yunanistan'da karşılaştık. Ben sahte delil olduğunu anladığım şeyi inceliyordum. Filokue inkarlarının yangında yanmasını kastediyorum. Orada olduğumu haber aldığı için uçakla geldi. Vatikan arşivlerinde çalışan ve işlerine burnunu sokan rahiple tanışmayı istemişti. Uzun uzun konuştuk. İkimiz de birbirimizi merak etmiştik. Ben onun gibi tanınmış bir iş adamının böyle belirsiz teolojik belgelerle ilgilenmesinin nedenini merak ettim. Dakakos'la bir Katolik din adamının Vatikan'ın yararlarına aykırı sayılan bir tezi incelemesine veya incelemesine izin verilmesine şaşmıştı. Dakakos çok bilgiliydi. Gece boyunca birbirlerimizin ağzını aradık ve sonunda ikimiz de yorulup işin özüne geldik. Bu duruma yorgunluk neden oldu sanırım ve birbirimizi tanıyabilmemizin, hatta birbirimizden hoşlanmamızın da rolü olabilir.
Neye sebep oldu?
Selanik treninden söz edilmesine. İşin ilginç yanı da bunu önce hangimizin söylediğini hatırlamıyorum.
Kendisi bunu biliyor muydu?
Bu konuda benden çok daha fazla bilgisi vardı. Selanik treninin makinisti onun babasıydı. Trenin tek yolcusu olan Zenope rahibi de amcası. İki adam da geri dönmemişti. Araştırmaları sırasında cevabın birazını bulabilmişti. Milano'daki polis kayıtlarından 1939 aralığındaki bir olayı öğrenmişti. Manevra istasyonunda bir Yunan treninde 2 ceset bulunmuştu. Biri cinayete kurban gitmiş, diğeri intihar etmişti. İkisinin de kimliği belli değildi. Anaxas bunun nedenini anlamak istemişti.
Milano'ya gitmesine yol açan nedir?
20 yıl boyunca sorduğu sorular. Bu soruları sormakta da haklıydı. Çünkü annesinin gözleri önünde çıldırdığını görmüştü.
Kadın treni biliyor muydu?
Bilmemesi gerekiyordu. Mezheptekiler onun bir şey bilmediğini sanıyorlardı. Fakat erkekler eşlerine kimseye anlatmadıkları şeyleri söylerler. Büyük Anaxas 1939'un Aralık ayında evden ayrılmadan önce karısına Korent'e gitmeyeceğini anlatmıştı.
Herkes öyle sanıyordu. Ama bunun yerine kardeşi Petrida ile buluşacaktı. Tanrı onun yüzüne gülüyordu. Kardeşiyle çok uzak bir yere gideceklerdi. Tanrı'nın işini yapacaklardı.
Rahip bir kordonla boynuna asılmış olan altın haçı tuttu. Fakat bu harekette yumuşaklık değil, öfke vardı.
Adrian hafif bir sesle "O yolculuktan dönemedi" diye mırıldandı. Hem kadının Annaksax'ın kardeşine erişmesine de imkan yoktu. Çünkü rahip de ölmüştü.
Evet, bir kadının 6 çocukla yapayalnız kalmış, basit, eşini seven, iyi kalpli bir kadının nasıl tepki göstereceğini tahmin edebilirsiniz.
Kadın çıldırdı.
Land elindeki haçı bırakarak gözlerini duvara dikti.
Rahipler acılıkları için deli kadını Zenope Manastırı'na aldılar. Bir karar daha verildi. Kadın bir ayın içinde öldü.
Adrian Fontin öne doğru eğildi. Onu öldürdüler demek. Bu bir soru değildi.
Land ona baktı. Gözlerinde biraz da yalvarma vardı şimdi.
Zenope rahipleri onun hayatının değerini düşünmüşlerdi. Bunu Filioque belgeleriyle değil, romanın varlığından bile haberi olmadığı bir parşömene göre ölçmüşlerdi. Ben de bu parşömenin varlığını bu gece duydum. Böylece pek çok şeyi iyice anlamama yetti.
Adrian iskemleden kalkarak pencereye döndü. O parşömenden söz etmeye hazır değildi henüz. Kutsal adamların doğrudan doğruya soruşturma yapmaya hakları yoktu artık. Adrian'ın içindeki avukat rahiplerden hoşlanmıyordu. Yasaların herkes için uygulanması gerekliydi.
Central Park'ın hafif ışıklandırılmış yolunda bir adam iki labrador köpeğini dolaştırıyordu. Hayvanlar habire kayışlarını çekiştirmekteydiler.
Adrian da boynundaki bir tasmadan kurtulmaya çalışıyordu. Fakat bunu Len'de açıklayamazdı.
Pencereden döndü. Dakkakos her şeyi birbirine bağlamayı başarmıştı değil mi?
Land Adrian'ın o konuya girmeyi reddetmesine razı olarak
"Evet" diye karşılık verdi. Bu onun mirasıydı. Dakkakos her şeyi öğrenmeye yemin etmişti. Bildiklerimizi birbirimize açıklamaya karar verdik. Fakat ben ondan daha açık sözlüyüm. Fontini Christi adı geçti ama o parşömenden asla söz edilmedi. Gerisini biliyorsunuz sanırım.
Adrian rahibin sözlerini duyunca şaşırdı.
"Bir şey sanmayın ve bana söyleyin."
Land irkildi, bu çıkışı beklememişti.
Özür dilerim, bildiğinizi sanıyordum. Dakkakos Campo di Fiori'nin sorumluluğunu üstüne almıştı. Yıllarca malikanenin vergilerini ödedi. Bu da hatırı sayılır bir yekün tutuyordu. Başkalarının orayı satın almalarını engelledi. Araziyi geliştirmeye niyetlenenleri uzaklaştırdı. Oraya baktı ve içindekilerin güvende olmalarını sağladı.
Peki ya Zenope mezhebi?
Rahip Zenope mezhebi ortadan kalkmak üzere diye karşılık verdi. Selanik'in kuzeyinde küçük bir manastır var. Toprakların çoğu ellerinden alınmış. Birkaç yaşlı rahip oradaki tarlalardan yararlanmaya çalışıyorlar. Hiç paraları yok. Dakkakos onlardan biriyle ahbap olmuştu. Campo di Fiori'deki çok yaşlı bir rahiple. Dakkakos adamı asla bırakmıyordu. İhtiyarın bildiği her şeyi de öğrenmeyi başarmıştı. Sonunda haklı olduğunu anlamıştı. Gaetamo hapisten çıktı. Aldo Brani Afrika'da sürüldüğü yerden döndü. Adam ağır hastalanmıştı ve günleri sayılıydı. En sonunda babanız da Campo di Fiori'ye döndü. Yani ailesinin idam edildiği yere. Böylece o korkunç araştırma yeniden başladı.
Adrian düşünceli düşünceli mırıldandı. Dakkakos kardeşime engel oldu. Kendisi göz birliğini tuzağa düşürebilmek için olağanüstü yollara başvurdu.
Land, Dakkakos ne pahasına olursa olsun kardeşinizin kasaya erişmesini engellemek istiyordu diye karşılık verdi. İhtiyar keşiş ona Victor Fontin'in parşömeni bildiğini söylemiş olacaktı. Dakkakos babanızın resmi kanallara başvurmadan işi kendi kendine çözümlemeye kalkacağını da anlamıştı. Victor Fontin kasayı bulmak için oğullarından yararlanacaktı. Başka çaresi yoktu. Sonuçları inceleyecek olursanız başka çare olmadığı ortadaydı.
Rahip sözlerine devam etti. Dakkakos bunun üzerine ikinizi de izletti. Zaten birkaç yıldır sizinle ilgilenmekteydi.
Victor Fontin'in bir oğlunun tutumu onu dehşete düşürdü. Kardeşinizin daha ileri gitmesine izin veremezdi. Onun mahvolması gerekiyordu.
buna karşılık biriyle çalışmak zorunda kalırsa sizinle işbirliği yapabileceğini düşünmekteydi.
31. Aydının sonu. Sayfa 375.